Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. Ayrım. 7. Bölüm. Yüzlerce yolcu, hiç kapanmayan çeneler ve paldır küldür adımlarla Mekke'ye bindi. Aslında Manhattan Yolcu Taşıma Hizmetleri'nin kırmızı üniformalı insan ve droid çalışanları tarafından tıpkı kargo ya da paket gibi araca yerleştirildi demek daha doğruydu. Terminal tam bir arı kovanını andırıyordu. Fonda aralıksız bir uğultunun olduğu müthiş bir ses kakafonisi. Bu fonun üzerine anlaşılmaz uçuş anonsları, bebek ağlamaları, cep linklerinden yükselen sesler dağılıyordu. Eve, böyle mekanları yüksek tavanlar ve beyaz duvarlarla tasarlamanın kimin fikri olduğunu merak etti. Amaç adeta hizmetleri kullanma talihsizliğini yaşayanların kendilerini bir davulun içine hapsolmuş karıncalar gibi hissetmesiydi. Burnuna kötü kahve, ter, ağır parfüm ve acilen değiştirilmesi gereken bir bebek bezi kokusu geldi. Yollarını zorla açarak ilerledikten ve 12 yaşında sıska bir çocuğun daracık kıçı için tasarlanmış koltuklardan ikisine yerleştikten sonra, Fini, eski zamanlardaki gibi ha, dedi. Herhalde toplu taşıma kullanmayalı epey olmuştur. Özlediğimi sanmıştım. Kafasını sıkışık koridorda ilerlemeye devam eden kalça ve kasık sürüsünden uzak tutmak için elinden geleni yapıyordu. İnsanoğlu işte, yanılabiliyor. O kadar da kötü değil, eğer bir sorun çıkarmamayı başarabilirlerse yarım saat sonra orada oluruz. Cebinden çıkardığı paketten ağzına birkaç tane şekerli badem attı ve çiğnemeye başladı. Gerçi Rourke'un araçlarından birini kullansak epey vakit kazanırdık. Eve, elini pakete daldırdı, ağzına attığı bademleri çiğneyerek düşündü. Sence onun aracını kullanmamakla aptallık mı ediyorum? Yo, sadece kendin gibi davranıyorsun ufaklık. Ayrıca burada böyle istiflenmiş olmakla halktan kopmamış oluyorsun. Üçüncü bir çanta kaval kemiğine doğru saplanıp, bir adam Fini ile Siyam ikizlerinden daha sıkışık bir pozisyona gelmelerini sağlayacak şekilde hemen yanındaki koltuğa sıkışmayı başardığında, Eve, halktan kopma konusunu tekrar düşünmeye karar verdi. Midesini her zaman dizlerine doğru indirmeyi başaran mekanik titremeyle havalandılar. Eve, tekrar yere inene kadar dişlerini kilitli, gözlerini sımsıkı kapalı tuttu. Yolcular mekikten kusmuğu andıran bir şekilde çıkarak etrafa dağıldı. Eve ve Fini, doğuya giden metroya doğru ilerleyen gruba katıldı. Çok kötü değildi, dedi Fini, metroya bindiklerinde. Evet, güne işkenceyle başlamayı sevenler için fena değil. Neyse, bu şey bizi hapishanenin bir sokak ötesinde indirecek. Hapishane müdürünün adı Miller. İlk dansımızı onunla yapmak zorundayız. Listede birlikte mi ilerleyelim yoksa ayrılalım mı? Bence ayrılırsak vakitten kazanmış oluruz. Fakat önce birlikte bir zemin yoklaması yapalım. Sanırım politik davranmamız ve Chicago polisine uğramamız da gerekecek. Juliana nostalji yapıyor olabilir. Eğer öyleyse sonraki durağı Chicago olacaktır. Eve ilerleyen araçta dengesini kurmaya çalışırken tutacaklardan birini kavradı. Evet ama zihninin içine giremiyorum. Bu seferki amacı ne? Kadının yaptığı işlerde bir mantık vardı. Hastalıklı bir mantık ama yine de belli bir plan oluyordu. Acaba New York'u seçmesinin nedeni işlerin ters döndüğünü ve sonunu hazırlayan yer olması mı? İspat etmesi gereken ve bize ispat edecek bir şey var Fini. Eğer öyleyse kurbanlar ikinci öncelikli. Asıl konu bu sefer bize, sisteme gününü göstermek. Eve kafasını salladı. Ama ne olursa olsun ikinci kurbanı çoktan bellidir. Dockport gözcü kuleleri, demir parmaklıkları ve şok duvarlarıyla küçük, bağımsız, derli toplu bir şehri andırıyordu. Mahkumların bakımlı yolları, özenle şekillendirilmiş yeşillikleri ya da kırsal mimariyi pek az umursayacaklarını düşündü. Yani sınırların ötesine yapılacak küçük bir yürüyüş arzusu, çalmaya başlayan alarmlar ve geriye doğru 10 metrelik bir uçuş sonrası kıç üzeri konmakla sonuçlanacakken olmazdı. Droid köpekler çevrede devreye geziyordu. Kadınlar bölümünün dinlenme alanı genişti. İçinde bir basket sahası ve koşu parkuru vardı. Aralara canlı bir maviye boyanmış piknik masaları serpiştirilmişti. Alanı çevreleyen duvarların boyu 3,5, kalınlığı ise 1 metreydi. İçeride ise bütün yerler bir büyük annenin mutfağını andıracak kadar temiz ve parlaktı. Koridorlar genişti. Bölgeler birbirlerinden ev yapımı bombalara ya da lazer ateşine dayanıklı cam kapılarla ayrılıyordu. Gardiyanlar koyu mavi bir üniforma, diğer personel normal kıyafet üzerine beyaz önlükler giyiyordu. Mahkumlar sırtlarına büyük siyah harflerle DRM işlenmiş parlak turuncu eşofmanlar içindeydi. İyi ve Fini, ana girişte güvenlik sorgusundan geçtiler. Tüm silahlarını bırakmaları istendi, sonra kibarca resmi ziyaretçi kimlikleri ve bileklikleri takıldı. Üzerindeki aptal önlüğe rağmen şık ve zarif görünen Miller, onları ağzı kulaklarında karşıladı. Pahalı bir otelin müdürüymüş gibi iyi dileklerini sıralayarak önce Eve'in sonra Feeney'in elini her iki eliyle sıktı. "Bize vakit ayırdığınız için teşekkürler Müdür Miller," diye başladı Eve. "Gözetmen," adam birden kıkırdadı. "Artık müdür gibi eski unvanları kullanmıyoruz. Dockport Rehabilitasyon Merkezi tamamen modern bir kurumdur. Daha 25 sene önce inşa edildik ve 2034'te sakinlerimizi kabul etmeye başladık. Burada DRM'nin kadınlar bölümünde maksimum 1500 sakin kapasitemiz, 630 tam zamanlı, 58 yarı zamanlı, 20 tane de dışarıdan çalışan personelimiz var. Sağlık ve spor merkezimiz, banka, alışveriş ve yemek bölümlerimizde kendine yeten bir kurumuz. Öğlen yemeği için personel yemekhanemizde bize katılacağınızı umuyoruz. Sınırlarımız içinde ziyaretçiler ve danışmanlarımızın konaklaması için misafir merkezimiz, fiziksel terapi ve spor, zihinsel ve duygusal sağlık merkezimiz, tekrar sosyalleşmeye yönelik farklı beceriler ve kariyer seçeneklerine uygun eğitim tesislerimiz mevcuttur. Erkekler bölümü de aynı donanıma sahiptir. Birlikte bir ofis alanından geçiyorlardı. Etrafta yoğun bir tempoyla çalışan, koridorlarda koşturan, masalarda dosyalarla uğraşan, link görüşmeleri yapan insanlar vardı. Bir kısmının üzerinde parlak turuncu eşofmanlar vardı. "Mahkumlar bu bölüme alınıyor mu?" diye sordu Eve. "Sakinlerimiz," diye düzeltti Miller, yumuşak bir tonla. "Rehabilitasyon eğitimlerinin yarısını tamamladıktan sonra uygun işlere başvurmalarına izin veriliyor, hatta teşvik ediliyorlar. Bu uygulama bizden ayrıldıktan sonra dış dünyaya uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Topluma tekrar girdiklerinde özgüvene ve anlamlı bir amaca sahip oluyorlar." "Hı hı. Eski sakinlerinizden biri topluma gerçekten anlamlı bir amaçla girdi. Kendisi erkekleri öldürmeyi seviyor. Juliana Dunn hakkında görüşmemiz gerek, gözetmen Miller." "Evet." Adam, vaazına hazırlanan bir peder edasıyla avuçlarını birbirine bastırdı. "Kendisinin bir cinayete karıştığına inandığınızı öğrendiğimde çok huzursuz oldum." "Karıştığına inanmıyorum. Kendisinin bir katil olduğunu biliyorum. Buraya girerken de aynen öyleydi." Miller duraksadı. "Çok özür dilerim Teğmen ama ses tonunuzdan rehabilitasyonun temel prensiplerine inanmadığınız izlenimini alıyorum." "Ben suç ve cezaya inanıyorum. Ayrıca evet, bazılarının bundan ders aldığına, gerçek dünyada nasıl yaşayacaklarını değiştirecek kadar iyi ders alanlar oluyor. Ama aynı zamanda bazılarının da değişmeyeceğine inanıyorum ya da sadece değişmek istemediklerine." Eve, Miller'ın arkasındaki cam kapıdan iki mahkumun çok şık ve hızlı bir hareketle gerçekleştirdiği zarf alışverişini izledi. "Uyuşturucu tedariki için kredi," diye düşündü. "Yaptıkları şeyi seviyorlar," diye ekledi ve geri dönüp yapmaya devam etmek için sabırsızlanıyorlar. "Juliana da yaptığı şeyden keyif alıyor." "O örnek bir sakinimizdi," dedi Miller gergin bir tonla. "Eminim. Eğitiminin yarısını tamamladığında burada bir pozisyon için başvurduğuna da eminim. Nerede çalışıyordu?" Miller burnundan derin bir nefes aldı. Sıcak, sempatik tavrının çoğu kınama ve eleştiri karşısında ortadan kaybolmuştu. "Ziyaretçi koordinasyon merkezinde çalışıyordu. Bilgisayar kullanma izni var mıydı?" "Elbette ama bilgisayarlarımız kilitli ve şifrelidir. Sakinlerimizin gözetim olmaksızın kullanımına izin verilmez. Gözetmeni Georgia Foster'da Juliana'ya en yüksek değerlendirme notlarını vermiştir. Eve ve Feeney bir an bakıştılar. Bana o merkezin yerini tarif edin dedi Feeney. Bayan Foster'la konuşmak istiyorum. Ben de bu listedeki mahkumlarla görüşmek istiyorum dedi Eve cebinden çıkardığı kağıdı uzatarak. Pardon, sakinlerle diye düzeltti. Alaycı olduğu belli bir tonla. Miller'ın burnu epey yukarı doğru kalktı. Pekala, ayarlıyorum. Eve, öğlen yemeği davetinin hala geçerli olduğundan şüpheliydi. Miller, iletişim cihazını kullanmak için arkasını döndüğünde, Feeney, zarf alışverişini gördün mü? Diye mırıldandı Eve. Evet, bu pisliğe de söylesek mi? Boş ver. Sakinlerinin kariyer seçimleri ve eğlence faaliyetleri onun sorunu. Ve saçma vaazlarını biraz daha dinlemek zorunda kalırsam, biraz uyuşturucu almak için benim de o mahkuma başvurmam gerekecek. Eve görüşmeleri, 6 sandalye, canlı desenlere sahip bir kanepe, küçük bir eğlence ekranı ve geri dönüştürülmüş kartondan yapılmış ama epey sağlam görünen bir masayla dekore edilmiş bir görüşme alanında teker teker yapacaktı. Duvarlarda tatsız çiçek tabloları, kapının iç tarafında sakinlere ve konuklarına nezaket kurallarını hatırlatan bir tabela vardı. Eve kendini ifade almaya gelmiş gibi hissetti. Duvarda çift taraflı ayna yoktu ama köşelerdeki 4 kamerayı fark etti. Giriş kapısı camdı ve mahremiyet ekranı opsiyoneldi. Eve ekranı açmadı. Mahkumları sakin olarak görmeyecek kadar zeka ve tecrübeye sahip gibi görünen, geniş omuzlu, iri suratlı gardiyan ilk önce Maria Sanchez'i getirdi. Sanchez, at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmış kıvırcık siyah saçları olan, ufak tefek ama sert görünümlü bir Latin meleziydi. Ağzının sağ tarafındaki yara izinin üzerinde bir şimşek dövmesi vardı. Kalçalarını serbestçe sallayarak ilerledi, sonra kendini bir sandalyeye bıraktı ve parmaklarını masada ritmik bir hareketle indirip kaldırmaya başladı. Eve, kadının hem el hem de ayak bileklerinde sensörler olduğunu fark etti. Miller bir geri zekalı olabilirdi ama görünüşe göre o bile Sanchez gibi çetin cevizler konusunda işini şansa bırakacak kadar aptal değildi. Eve'in kafasını sallamasıyla gardiyan kapının diğer tarafına geçti. ''Yanında duman var mı?'' diye sordu Sanchez buğulu, müzikal tonda bir sesle. ''Hayır, lanet olsun. Beni sabah eğlence vaktimden çağırtıyorsun ve dumanın bile yok ha?'' ''Günlük tenis keyfini bozduğum için çok özür dilerim Sanchez.'' ''Siktir. Ben mi? Ben futbol oynarım.'' Kadın biraz geriledi ve kafasını eğerek masanın altına baktı. ''Bacakların epey uzun ama yine de sahada kıçını sağlam tekmelerdim.'' ''Evet, belki günün birinde bir maç düzenleriz ama şu anda Juliana Dunn hakkında konuşmak için buradayım. Son 3 yıldır onun yanındaki hücredeymişsin.'' ''Buralarda onlara hücre demiyoruz.'' Dişlerini sıkarak Eve sırıttı. Kişisel alan deniyor artık. Lanet kişisel alanlarımız. Miller, tanrım adam tam bir pislik. Eve bu kadar temel bir konuda Sanchez'le aynı fikirde olmasının neye işaret ettiğinden emin olamadı. Sen ve Dunn yan yana olan kişisel alanlarınızdayken nelerden bahsederdiniz? Polislere bir bok vermem ben. Aa, dur bir dakika. Polislere tek bir şey verebilirim. Kadın orta parmağını kaldırıp aşağı yukarı doğru salladı. Eminim bu güzel kasaba kulübünüzde güzellik salonu da vardır. Bir manikür fena olmaz. Sen ve Dunn kız kıza konuşur muydunuz hiç? Benim ona söyleyecek bir şeyim yoktu, onun da bana söyleyeceği olmazdı. Kaltak herkesten üstün olduğunu düşünürdü. Onu sevmiyorsun, ben de sevmiyorum. Buradan başlayabiliriz. Yine de polisleri daha az severim. Duyduğuma göre New York'ta yaşlı zengin bir hergeleyi haklamış. Niye umurumda olsun ki? O dışarıda sen değilsin, bu yeterli değil mi? Sanchez gerçekten de o manikür önerisini düşünüyormuş gibi tırnaklarını inceledi. Nerede olduğu benim umurumda değil. Fakat eminim sen bilmek için can atıyorsundur. Sanırım Juliana'nın çok akıllı olduğunu düşünüyorsun. Sanchez'in boğazından alaycı bir hırıltı yükseldi. Çok akıllı olduğunu düşünen kendisi. Bir polisin baş edemeyeceği kadar zeki ama yine de onu buraya tıkan polislerden biri de benim. Sanchez'in ağzının sağ köşesi ufak bir sırıtışla yukarı kalktı. Fakat onu içeride tutmaya yetmedi bu. Orası benim işim değil. Eve arkasına yaslandı. İnsanların hassas anatomik bölgelerine keskin aletler sokma hobini göz önünde bulundurursak, bir 10-15 sene daha buradasın. Bana bulaşmayan hiçbir şerefsize kalkıp bulaşmam. Bu berbat dünyada bir kadının kendini savunmayı bilmesi gerek. Belki ama hapishane kaydının sana bayan örnek mahkum tacını kazandırmayacağını ya da iyi halden erken salıverilmeni sağlamayacağını da göz önüne aldığımızda o berbat dünyadaki havayı en az 10 sene daha teneffüs edemeyeceksin. Çok umurumdaydı. Böyle bir yerde 10 seneyi rahat geçirirsin. Peki, burada yakın temas ayrıcalıklarınızda var mı Sanchez? Kadının bakışları keskinleşti. Elbette. Rehabilitasyon şovunun bir bölümü de o. Makineyi arada yağlamak gerek değil mi? Pas tutmasın. Ama senin pas tutmaya başladığından eminim. Yumuşacık droidler sana pek hitap etmiyordur. Belki sana bir lisanslı eskort ayarlayabilirim. Gerçek sıcacık bir bedenle romantik bir gece. Karşılık olarak tabii. Hadi oradan, benimle oynuyor musun? Hayır, ama bana kullanabileceğim bir şeyler verirsen, seninle oynaması için bir profesyonel sağlarım diyorum. Juliana kiminle konuşurdu, kimi kullanırdı? Ne biliyorsan anlat. İri bir adam istiyorum. Yakışıklı olsun. Ben boşalana kadar aletini dik tutabilsin. Bana işime yarar bir şey söyle, ben de sana adamı ayarlarım. Gerisi sana kalmış. Juliana Dunn. Durum gerçek seks ve bir polisle dalga geçmek arasında bir seçim yapmaktan ibaretti. Sanchez, gerçek seksi tercih etti. Kaltağın tekiydi. Texas lanet güzellik kraliçesi. Herkese muhatap olmazdı. Gardiyanlara rahibe okulundaki bir öğrenci gibi davranırdı. Evet efendim, hayır efendim, teşekkürler efendim. İnsanın kusası gelirdi. Ama gardiyanlar yiyordu. Kaltağa sürekli ekstra ayrıcalıklar verirlerdi. Zulası da vardı, rüşvet verirdi. Bazı lezbolara muamele çekmeleri için ödeme yapardı. Boş vaktini kütüphanede ya da spor salonunda geçirirdi. Orospusu Lupi'ydi. Seks için değil, daha çok yavru köpeği gibiydi. Lupi kim? Louise Loup, bir uyuşturucu bağımlısı. Babasını deştiği için 20 yıl yemiş. Bazen konuşmalarını duyardım. Sanchez omuz silkti. Dunn dışarı çıktığında Lupi'ye de güzel bir yer ayarlayacağına söz verirdi. Bir sürü parası olacağını, güzel bir evi olacağını söylerdi. Texas'ta olabilir. Texas'a geri dönmeyi mi planlıyordu? Galiba Dallas'la ilgili bir iş olduğunu söylüyordu çünkü. Yarım kalan bir iş. 14. ayrımın sonu. Sayfa 135. Devamı 15. ayrımda.